Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة Metallahi vallahu gafurur rahim. Yes'elûneke anil khamri vel meysil. Kul fîhima كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu programda Horasan'ın güney bölgelerine gelmişiz ve bu bölgenin müzeyle ilgili konuşacağız.
İlk önce Üstad Abdullah Emin'in sesiyle güzel Servi Heraman parçasını hep birlikte dinleyelim.
Canım kerom Ley dilden et o dine man Ley dilden et o dine man Ley ruyet o imane man Ley ruyet o imane man
Abdullah Emin'in sesiyle ve Mohsen Eskeriya'nın dutar çalımıyla Serve Heraman parçasını birlikte dinlemiş olduk.
Evet, Horasan dili İran'daki en zengin ve en eski müzik kültürüne sahiptir. Kuzeyinden doğu ve güney bölgelerine kadar. Doğu Horasan'ın müziği söz konusu olunca, demek istediğimiz Torbeti Cam, Baharis, Hav, ve Seres şehirleri bir ölçüye kadar da Kaşmer şehridir.
Doğu Horasan bölgesinin sanat merkezi aslında Torbet-e-Cam ve Taybat gibi etrafındaki şehirlerdir. Torbet-e-Cam bölgesiyle Afganistan'daki Herat bölgesinin kültürü, geleneği ve müziği birbirine çok yakındır. Bu etkilenmenin nedeni Herat şehrinin bir zamanlar Timurlular İmparatorluğu'nun başkenti olması ve Nasreddin Şah-ı Kaçar zamanına kadar bu şehrin İran ve Horasan topraklarının bir parçası olarak sayılmasıydı. Torbet-e-Cam ve Herat halkının dili Dari Farsçasıdır.
Bu bölgede yaygın olarak kullanılan çalgılar dutar, zurna, duhul, dubege, neye, halftband ve dutar ve neye eşlik eden dairedir. Tüm bu enstrümanlar arasında dutar, Horasan'ın doğusunda özellikle Torbet-i Cem'de en önemli ve en yaygın enstrümandır. Görünüm ve icra yöntemleri açısından bu enstrümanın Kuzey Horasan dutarı ve Horasan Türkmenlerinin dutarından farklılıkları vardır. Bu bölgede dutar daha çok mutlu törenlerde kullanılır.
Horasan'ın doğusunda dutarcıya bahşi değil, Usa denmesini bilmek ilginçtir. Ustalar Doğu Horasan müziğinin temel taşlarından biridir. Onlar hikaye anlatmazlar. Şarkı söylemeleri ve dutarlarıyla irfani şiirler ve eski zamanlardan sineden sineye kendilerine ulaşmış olan parçaları okur ve çalarlar.
Bu güzel müzik çalgısal ve vokal olmak üzere iki şekildedir. Horasan'ın doğusundaki müzik birçok makam içinde barındırır. Allah ve Meşkepeltan makamı bu bölgenin en önemli makamlarındandır.
Şimdi Allah makamında sözsüz müzik dinleyeceksiniz.
Allah makamındaki sözsüz müziği dinlediniz. Doğu Horasan müziğindeki en önemli makamlardan biri olan bu makamın kendisi Verdi-Ezem, Kepkezeri ve benzeri makamı gibi dalları içerir.
Tahran Radyosu.
Doğu Horasan'daki vokal müziği tanıtmadan önce Dohol ve Zurna çalgısının senfonisi olan Henai adlı mutlu bir parçayı dinleyeceksiniz.
Torbeti Cam Müziği'nin mutlu ezgilerinden Henayi birlikte dinledik. Bu parçayı Gulam Ali Ney-i Nevaz ve Abbas Ney-i Nevaz icra etti.
Ve şimdi sıra Torbeti Cam'daki vokal müziğe geldi. Bu bölgenin vokal müziği gazel ve dübeyti ve genel olarak Fars şiirine dayanmaktadır. En önemli vokal makamlar arasında Serhetti ve Nevai makamını sayabiliriz. Nevai makamı gazel ile birlikte okunan bölgenin çok eski makamlarından biridir. Bu makam çok çeşitlidir ve çeşitli ve çok güzel pençelere sahiptir. Ve İran'da diğer Torbetecam makamlarından daha fazla bilinir ve İran halkının çoğunluğu onun ana ezgisine aşinadır.
Nevai makamı Horasan'ın diğer musiki makamlarından daha tanınmıştır ve Horasan'ın başka bölgelerinde de icra edilir.
Şimdi merhum Murad Ali Sağlar Ahmedi'nin sesiyle Nevai makamını dinleyeceksiniz.
Thank you. yallah amaşver ne anha ne yedil ne şinad ne amaşver ne anha ne yedil ne şinad ben azik leylik be mame
Merhum Üstad Murat Aleyhisselam Ahmedi'nin hoş sesiyle Neva'yı dinlediniz.
Merhum Yusuf Han Teymuri, merhum Murad Ali Salar Ahmedi ve merhum Nezer Muhammed Süleymani gibi büyük üstadlar Doğu Horasan'ın zengin ve özel müziğini, bugünün neslini onu tatlı can gibi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için emanet etmişlerdir.
Doğu Horasan müziğindeki bir diğer güzel makam ise Oştor Hecu makamıdır. Bu makam yolculuk ve ayrılık makamıdır. Giden ve gönülde bir ateş bırakan bir kervanı anlatıyor.
Anlatılanlara göre Pirov adlı fakir bir kız baba ve annesinin ihtiyaçlarını karşılamak için erkek giysilerini giymek ve deve bakıcısı olarak çalışmak zorunda kalıyor. Günler ve günler geçiyor ve kimse bu sessiz ve baş aşağı genç kızın ailesine yardım etmek için kendini zor bir iş olan deve bakıcılığı işine de adayan genç bir kız olduğunu bilmiyor. Bu sırada başka bir genç adam genç işçinin sırrını öğrenmiş gibi ona aşık olur ve onun aşkını göze alır. Kısa bir süre sonra iki sevgilinin arasına ayrılık düşer ve genç kız kendi kaderini takip etmek için bir kervanla gider ve aşığını yalnız bırakır.
Şimdi Horasan'ın doğu bölgesindeki güzel makamlardan biri olan yani Oştor Hecu makamını dinleyelim.
Değerli dinleyiciler, Heft Evreng adlı programın 13. bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elit.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Thank you.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyaya yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhriverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nesireddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugün sizleri İran'ın büyük filozofu, kelam alimi, bilgin, matematikçi ve müneccim Hoca Nasreddin Tusi ile tanıştıracağız. Hoca Nasreddin Tusi olarak ün yapan Muhammed bin Hasan Cehrudi Tusi, Kameri 11 Cemadü'l-Evvel 597 tarihinde İran'ın kuzeydoğusunda Tus diyarında dünyaya geldi. Tusi'nin adı, lakabı, künyesi, baba adı, doğum tarihi konusunda herhangi bir anlaşmazlık bulunmuyor. Tarihçiler doğum yerini Tus olarak yazmış ve hocanın kendisi de birçok eserinde kendisini Tusi olarak tanıtmış. Örneğin Zici İlhani adlı eserinin ön sözünde Naçizane kulunuz Nasir Tus diyarındanım diye yazmıştır. Buna karşın Hamdullah Mustufi gibi bazı tarihçiler Tusi'nin Kum'un Cahrut yöresinin Verşah köyünden olduğunu ve bu köy o yıllarda Save yöresine bağlı olduğunu fakat ataları Tus'a göç ettiklerini ve Hoca Nasreddin orada dünyaya geldiği için Tusi olarak ün yaptığını belirtiyor.
Hoca Nasreddin Tusi'nin babası Muhammed bin Hasan Tus'un muhaddislerinden ve imamiye fakihlerinden biriydi ve Tusi böylesine bilgin bir babanın elinde yetişti. Tusi ilim, Kur'an-ı Kerim, fıkıh ve usul derslerini babasından aldı ve ardından dayısı Nureddin Muhammed bin Ali ona hadis ilmi öğretti. Ardından mantık ve hikmet dersleri aldı. Doğal ve ilahi ilimlerin gerçeklerine ulaştı. Tusi aynı zamanda aritmetik, geometri, cebir ve musiki derslerini de büyük bir titizlikle takip ederek öğrendi ve daha sonra gençlik çağında bilgilerini geliştirmek üzere Tus'tan Nişabur diyarına geldi. Hoca Nasreddin'in bilim öğrenmeye büyük merakı vardı ve gençlik çağında matematik, nücum ve hikmet ilimlerinde büyük bilgin oldu ve kendi çağında büyük ün yaptı. Bu yüzden Tusi'den İran İslam tarihinin en güçlü bilginlerinden biri olarak söz ediliyor.
O dönemde Nişabur, İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Horasan yöresinin en büyük dört kentinden biriydi ve asırlar boyu İslam ülkelerinin en önemli bilim merkezlerinden biri sayılırdı. Hoca Nasreddin Tusi bir süre Nişabur'da kaldı ve buradaki bilginlerden faydalandı ve birçok bilimde usta oldu. Gerçekten de Tusi'yi başka Müslüman bilginlerden farklı kılan konu, Tusi'nin çeşitli bilimlerde geniş düzeyde üstün olmasıydı. Tusi, matematik, nücum, ilahiyat, fıkıh, tasavvuf, irfan, mantık ve felsefeden şiir, tıp ve benzeri bilimlere kadar tüm bu bilimleri çağında yaşayan büyük üstadlardan öğrendi ve hepsinden seçkin bir bilgin oldu. Hoca Nasreddin kendi çağında birçok alim ve bilginden ders aldı. Tusi'nin hocalarından Ferideddin Damat Nişaburi, İmam Fahr Razi'nin talebesi Hoca Kutbettin Mısri gibi büyük bilginleri örnek vermek mümkün. Mısri, Nişabur'da yaşıyordu ve Tusi onun derslerinde İbn Sina'nın kanununu öğrendi.
Bazı araştırmacılar Hoca Nasireddin Tusi'yi filozofların sonuncusu ve bazıları da 11. akıl olarak adlandırıyor. Kendisi Tusi'nin talebelerinden biri olan Allame Helli hocası hakkında şöyle yazıyor. Hoca Nasireddin Tusi çağımızın alimlerinin en büyüğüydü ve her türlü ilmi bilen bir bilgindi. Kendisi bizim idrak ettiklerimizin arasında en üstü olanıdır. Onun huzurunda ilahiyat, İbn Sina'nın şifasını ve nücumla ilgili kendisine ait bir risale okudum. Daha sonra ecel geldi ve onu alıp götürdü ve Allahu Teala onun ruhunu kutsasın. Hoca Nasireddin Tusi hoş suratlı, iyi huylu, sabırlı ve tevazulu bir insandır. Tusi tüm çabasını kültürü yaygınlaştırmak, büyükleri takdir etmek ve yoksullara yardımda bulunmak uğruna harcayan bir insandır. Tusi ayrıca İslam dini ve Şii inancının yaygınlaşması için de çok çaba harcadı. Tusi Nişapur'da eğitimini tamamlamaya çalıştığı yıllarda Horasan diyarı Moğolların saldırısına uğradı ve yürede bulunan kentler bir biri ardı sıra yerle bir ediliyordu. Bu şartlarda sadece İsmailiye'ye ait kaleler Moğol saldırılarına karşı direnebildi. İsmailiye tarikatı Moğollara karşı büyük direniş ve fedakarlık örneği sergiledi ve sağlam kaleleri yıllarca Moğol istilasına karşı direndi.
O dönemde Alaaddin Muhammed İsmaili'nin kralıydı ve Nasreddin Muhteşem de Horasan yöresinde Kahistan kalelerinin valisiydi. Nasreddin Muhteşem kendi çağının fazıl insanlarından biriydi ve bilimin yaygınlaşmasına hizmet ederken fazıl ve bilge insanlara da özel ilgi duyardı. Hoca Nasreddin Tusi'nin birçok bilimde ününü duyan Muhteşem kendisiyle görüşmek istedi ve onu Kahistan yöresine davet etti. O günlerde Moğollar kentlere saldırarak insanları katliam ettikleri bir sırada Tusi bu daveti kabul etmeyi maslahat gördü ve bu yüzden Kahistan'a gitti. Muhteşem de Tusi'nin burada bulunduğu günleri değerlendirerek kendisinden dersler aldı. O günlerde Tusi, Nasreddin Muhteşem'in ricası üzerine Ebu Ali Muskuye Razi'nin Tahire adlı eserini özetleyerek Farsça'ya çevirdi. Ve kendisinden bazı eklemeler de yaparak yeni eseri Nasreddin Muhteşem'in adına Ahlaki Nasiri olarak adlandırdı. Tusi uzun süre Nasreddin Muhteşem'in yanında kaldı ve bu günleri kitap yazmakla geçirdi. Tusi Ahlaki Nasir'den başka da nücum alanında Risale-i Muayyine'yi telifi etti ve şerhini de Farsça ve Nasreddin'in oğlu Muineddin'in adına yazdı. Tusi ayrıca Ahlaki Muhteşemi adında bir çeviri yaptı.
Hoca Nasreddin Tusi'nin İbn Sina'nın işaretine yazdığı şerhin bazı nusalarında kullandığı cümlelerle ve ifadelere bakıldığında Tusi'nin İsmailiye kalelerinde ikamet etmekten acı çektiği, kendi isteği üzerine buralarda ikamet etmediği, mecburen kaldığı ve gerçekte buralarda bir nevi hapis hayatı yaşadığı anlaşılıyor. Tusi uzun süre Nasreddin Muhteşem'in yayında yaşadıktan sonra İsmailiye kralı Alaeddin Muhammed Tusi'nin varlığından haberdar oldu ve onu kendi yayına çağırdı. Tusi mecburen Nasreddin Muhteşem'le beraber İran'ın kuzeyinde yaşayan Alaeddin Muhammed'in huzuruna gitti. O dönemde Tusi Şerh-i İşarat ve Esasul İktibas adlı eserleri ve diğer birçok matematikle ilgili eserleri kaleme aldı.
O dönemde İran'da kentlerin hali çok vahim ve karışıktı. Moğollar insanlara karşı aşırı şiddet uyguluyor, Bağdat'ı ele geçirmeyi ve Abbasi hilafetini dağıtmayı ve İsmailiye'nin kalelerini fethetmeyi düşünüyordu. Bu yüzden Helaku 120 bin askerden oluşan bir ordunun başında batılı diyarları fethetmek üzere yola koyuldu. Helaku Kameri 653 yılında Ceyhun Irmağı'nı geçti. Nasreddin Muhteşem önce teslim oldu, ardından da Helak-ı İsmailiye kalelerini bir bir fethederek Alaaddin Muhammed'in halefi olan Rükneddin Horşah'ın yaşadığı Maymundes Kalesi'ne vardı. Helak-ı bir elçi göndererek Horşah'ı teslim olmaya ve kendisine itaat etmeye davet etti. O sırada Hoca Nasreddin Tusi Horşah'ı Helaku'ya teslim olmaya teşvik etti ve sonuçta da böyle oldu. Helaku ise seçkin tabipler olan Tusi ve çocuklarını ise kendi yanına aldı. Çünkü onlar Horşah'ın teslim olmasına ve halkın katliam edilmemesine vesile olmuştu.
Moğol hükümdar Helaku'nun tüm acımasızlığı ve hunharlığına karşın bilim ve ilimsever biri olduğu ve kimya bilimi ve nücum kurallarını çok sevdiği beyan ediliyor. Helak-ı İsmailiye hükümdarlığına son verdikten sonra Hoca Nasreddin Tusi'yi kendi yanına aldı. Tusi özellikle matematik ve nücum bilimlerinde usta olduğu için Helak-ı üzerinde büyük nüfuz sahibi oldu ve Helak-ı önemli konularda onunla danışmaya başladı ve gerçekte onu kendi veziri olarak seçti. Bilim Tarihi adlı eserin Amerikalı yazarı George Saturn, Tusi'nin özellikle fal bakma yeteneğiyle Helak-ı üzerinde büyük nüfuz kurduğunu, öyle ki Helak-ı ona danışmadan hiçbir işe kalkışmadığını belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli dizi sohbetimizin 13. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu bölümde geçen bölümlerin devamında Erdebil eyaletinin doğa terapi potansiyeliyle konuşacağız.
Erdebil eyaleti zengin ve çok güzel doğası ile İran'ın güzel eyaletlerinden biridir. Bu eyaletin en önemli turistik bölgelerinden biri de Serdabe Turistik Bölgesi'dir. Bu turistik bölge aynı ismi taşıyan çok güzel bir köyün bulunduğu bölgededir. Serdabe Köyü eşsiz ve yemyeşil alanları ile Sabalan eteğinde Erdebil şehrinin 28 kilometre uzaklığında yer almaktadır.
Sabalan eteğinde yer almak bu köyü yemyeşil bir bölgeye çevirmiş ve eşsiz görüntüleri ortaya çıkarmıştır. Serdabe Turistik Bölgesi'nin dini cazibelerinden bir başkası da bölgede bulunan şelalelerdir. Serdabe adı ile bilinen şelale ise 20 metre yüksekliği ile görkemli kayaların üzerinden yere dökülmektedir. Bu şelalenin suyu yükseklikte bulunmaktadır. İlkbahar ve kış mevsimlerinde yağışlar yüzünden ve yüzeyde akan suların artmasıyla bu şelalenin suyu da artmaktadır. Bu da güzel manzaraların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Serdabe Şelalesi'nin etrafı ise su ve karada biten bitkiler ve yosunlar ile doludur. Bu yaylak alan gerçekten de görmeye değerdir. Şelalenin suyu sonunda küçük bir ırmak şeklinde yoluna devam eder. Şelalenin alt kısmında turistlerin kamp yapması için düz bir alan bulunmaktadır.
Serdabe bölgesinin cazip turistik bölgelerinden biri de Serdabe köyünde bulunan ılıcadır. Bu ılıca geleneksel tipte bir sıcak su kaynağı olup deniz seviyesinden 1840 metre yükseklikte bulunmaktadır ve bu su debisi de saniyede 25 litre kadardır.
Bu alacanın suyunun sıcaklığı 35 santigrat kadardır. Kükürdüğün sert kokusu ise hemen anlaşılmaktadır. Suyu biraz ekşi olsa da görünüşte şeffaftır. Asitli olan su ile kükürtlü ve klasik sülfat türü ılıcalar arasında yer almaktadır. Suyu bol miktarda da karbonik gazı içermektedir. Bu suda silisyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineral maddeler bulunmaktadır. Uzmanların görüşlerine göre bu kaynağın suyu sarılığın tedavisi için faydalıdır. Bölge halkı bu ılıcayı kaya suyu olarak da tanımaktadır.
Haft bölük veya ahendar kaynağı ise Sardabe bölgesinden 2 kilometre uzaklıkta diğer 7 bölük bölgesi kaynakları yanında bulunmakta ve saniyede yaklaşık 20 litre kadar suyu sıcak bir şekilde boşaltmaktadır. Suyun biriktiği çukurdaki sıcaklığı 20 derece santigrat kadar olup görünüşte katkısızdır ve biraz da ekşimsi tada sahiptir. Kaynağın ağzının etrafında ise demir oksit çökeltileri bulunmakta. Bu kaynağın suyu demir ve karbonik gazı iyonları içermesinden dolayı metabolizma, sindirim sistemi, cilt, sinir ve kadın hastalıklarına iyi gelebilir.
Erdebil kentinin kuzeybatısından 28 kilometre uzaklıkta bulunan Vekilabad köyü Sardabe Mineral su kaynağına da ev sahipliği yapmaktadır. Yel suyu kaynağı da Sardabe kaynağının yakınında bulunmaktadır. Bu kaynağın deniz seviyesinden yüksekliği 1700 metre ve debisi saniyede 2 litre kadardır. Kaynağın ağzı noktasında suyun sıcaklığı 30 derece kadar olup şeffaf görünüşlüdür. Suyunun tadı biraz ekşi ve renksizdir.
Yel suyu su kaynağı etrafında sert sülfat hidrojen kokusu hissedilmektedir. Kalsiyum ve sülfat bu suyun kimyasal maddelerindendir. Bu kaynağın çökeltileri ise silisyum ve kükürt türündendir. Kaynağın suyu asitli ve kükürtlü olmasından dolayı cilt ve egzema, hemoroid olarak bilinen bağsur, sinirsel rahatsızlıklar ve kronik romatizmal sorunlara iyi gelmektedir.
Sardabe 7 bölük kaynağı Vekilabad köyünden 2 kilometre uzaklıkta bulunup yerlilerin ve etraf köylerin ve hatta göçebelerin hamam olarak kullandıkları bir alandır. 7 bölük kaynağı farklı kimyasal maddeler içeren sıcak su mineral kaynağıdır. Bu kaynak Sevilan'ın güzel doğasının kalbinden yüksek seviyeli yaylalardan aşağıya doğru akmaktadır.
Sardabe bölgesinde belli aralıklar ile birçok su kaynağı bulunmaktadır. Bu ılıca su kaynakları el değmemiş doğa ile birleşerek özellikle de ilkbahar ve yaz mevsimlerinde çok güzel bir manzara ortaya çıkarmakta. Erdebil'den 20 kilometre uzaklıkta bulunan bu kaynaklar her yıl birçok turist ve yolcuyu doğu hayranını kendine çekmektedir. Bu kaynakların sularının özelliği ise cilt ve eklem hastalığına iyi gelmesidir. Bu ılıca kaynakları yerli halk tarafından hamam olarak kullanılmaktadır. Özellikle de yaz mevsiminde bu bölgeye birçok turist uğramaktadır.
Yedi bölük olarak da bilinen Pehin suyu ise Vekilabad'dan 3 kilometre uzaklığında bulunan daimi bir kaynaktır. Suyunun sıcaklığı 32 derece kadar olup tadı kekremsi ve rengi de maviye çalan renktedir. Bu kaynağın suyu cilt ve eklem ağrılarına da iyi geliyor. 7/7 ağız kaynaktan oluşmaktadır. Pehin suyu ise bu ağızlardan birine verilen isimdir. 7/ veya çakmaklı kaynağı ise Serdabe'nin 2 kilometre uzaklığında yer almıştır. Kaynağın suyunun sıcaklığı yaklaşık 10 derece kadar olup görünüşte biraz mavimsidir. Tadı ise kekremsidir. 7/ kaynağı cilt, romatizmal ve sinir sistemi hastalıklarına da iyi gelmektedir.
7/ veya göğüs su kaynağı ise Serdabe'ye 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir başka kaynaktır. Bu kaynağın suyunun sıcaklığı yaklaşık 30 derece kadardır. Kaynağın suyu cilt, böbrek, sarılık ve sinir sistemi hastalıklarına iyi gelmektedir. 7/ kaynakların bir parçası olan İkiz kaynağı da daimi suya sahip kaynaklardandır. Suyunun sıcaklığı 30 derece, tadı da ekşimsidir. Renksiz suya sahip olan bu kaynak, romatizmal ve sinirsel sistem sorunlarına iyi gelmektedir.
7/ kaynakları ise genellikle romatizmal ve sinirsel sorunlara iyi gelir. Serdabe bölgesinden 2 kilometre uzaklıkta bulunan 7/ kaynaklarının suyu daimidir. Sıcaklıkları ortalama 30 derece ve görünüşte açık renklidir. Tatları ise ekşimsidir. 7/ kaynaklarının suyu sindirim sistemi, cilt ve sinir sorunlarına da iyi gelmektedir.
Erdebil eyaletinin bir başka ılıcılarından biri de Gülali kaynağıdır. Bu kaynak tepenin üzerinde Sarin şehrinin Vila Darag köyünde bulunmaktadır. Kaynağın debisi saniyede 30 litre kadardır. Suyun sıcaklığı ise 17 derece kadar ve görünüşü de şeffaftır. Bu kaynağın 50 kilometre uzaklığında ise başka bir kaynak bulunmaktadır. Bu kaynağın suyunun sıcaklığı 18 derece kadardır. Kaynağın debisi saniyede 18 litre kadardır. Bu kaynağın suyu kalsik bikarbonat türünden olup sindirim sistemi ve böbrek hastalıklarına iyi gelmektedir.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 13. bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna. Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 21. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birini işaret eden ismi şeriflerinden, bu hafta Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen ismi şeriflerinden El-Alim, yani her şeyi hakkıyla ve çok iyi bileni el almak istiyoruz.
Gizli açık, geçmiş gelecek, her şeyi en ince detaylarına varıncaya kadar çok iyi bilen, manalarına gelen El-Alim ismi şerifi, olmuşu, olacağı yani gelecekte yaşanacak şeyleri, küçük büyük her şeyi kuşatır. Bundan manevi alemde, maddi alemde eksik kalmaz. Bu yönüyle ismi şerifin anlamı eksiksiz bir şekilde, kesin olarak bilmek şeklinde açıklanabilir.
Mübarek ismin kökü ilim kelimesine dayanır. Allah'ın geniş çaptaki ilmi ise kendi hakkındaki bilgisinin cüz'i ve eksik olan insan ve diğer mahluklara rağmen ilk başta kendi zatı ile ilgilidir. Hak Teâlâ'nın ilmi ikinci etapta onun mahluklarla ilgili geniş çaplı ilmi ile ilgilidir. İster onların yaratılmasından önce veya sonra olsun, zira dünyayı yaratan Yüce Allah onların Rabbidir ve neler yarattığını çok iyi bilir.
Birçok rivayet ve ayet bu gerçeği işaret ediyor, tıpkı Sebe suresinin 3. ayetinde olduğu gibi.
De ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.
Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam da Nehcül Belaga'nın 178. hutbesinde şöyle buyuruyor. Onu hiçbir iş başka bir işten alıkoymaz. Hiçbir zaman onu halden hale düşürmez. Hiçbir mekan onu kavrayamaz. Yağmur katrelerinin, damlalarının, gökteki yıldızların, yelin savurduğu tozların sayıları bile ondan gizli kalmaz. Düz ve sert taşın üstünde yürüyen karıncanın yürüyüşünü bilir. Karanlık gecede küçücük karıncanın dinlendiğini görür. Ağaçlardan düşen yaprakları bilgisi kavrar. Gözlerin gizli bakışını görür, duyar.
Allah'ın alim ismi şerifi her yerde hissedilir. Varlık alemine kısa bir bakışla Hak Teâlâ'nın tüm mahlukatının en ince detayları ve karmaşıklığı hakkında alim olduğu anlaşılabilir. Aslında cahil bir varlık böyle hayret verici ve alimane bir düzen kuramaz. Mülk suresinin 14. ayetinde bu konuya işaretle herhangi bir sözün aşikar veya gizli olarak dile getirilmesinin Yüce Allah için fark etmediğini, zira Hak Teâlâ'nın sadece aşikar olanları değil, gönüllerdeki gizli olan her şeyi bildiğini ifade ediyor. Bu ayette şöyle buyruluyor. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.
Yüce Allah'ın tüm mahluklar ile ilgili ilim ve bilgisine açıkça işaret eden bir diğer ayet ise Lokman suresinin son ayetidir. Bu ayette Yüce Allah'ın ilminin insanların sınırlı ve kıt bilgisinin ötesinde olan gayb işleri bile kapsadığı ve kıyamet zamanı gibi konularda bilgiye sahip olduğu belirtiliyor. Lokman suresinin 34. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor.
Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimler dikini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır.
Kur'an-ı Kerim'in Tegabun suresi de ilahi ilmin insanların gizli açık her şeyini kapsadığını belirtiyor. Surenin 80. ayeti ise bu geniş bilginin tüm canlı cansız varlıklar, onların hareketleri ve hareketsizlik halleri ve her şeyini içerdiğine vurgu yaparak şöyle buyuruyor.
Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.
İlginç olan ise alimun bizati sudur tabirinin insanlar hakkında ilahi bilginin enginliği ve genişliği hakkında en açık tabir olarak Kur'an-ı Kerim'de defalarca tekrarlanmasıdır.
Alim ismi şerif Yüce Allah'tan insanın fikrinde ve düşüncesinde açık ve aydın bir görüntü oluştururken aynı zamanda Allah-u Teala karşısında sorumluluk taşıma ruhunu da bir o kadar artırıyor. Hayatının her anını ve her işini bildiği bir Allah'ın varlığını bilen her insan, yoksulluk ve fakirlik, hatta hastalık döneminde bile rıza ile birlikte sabırlı olur. Böyle bir insan tüm düşünce, inanç, konuşma ve davranışlarının Allah tarafından bilindiği ve hiçbir şekilde üzerini örtemeyeceğini bilir.
Bu her insanın diğerleri nezdinde özellikle de özel sosyal konuma sahip olanlar karşısında kendi konuşması ve davranışlarına daha fazla dikkat etmesidir. Bu yüzden her bilinçli insan tüm sırlara vakıf olan yegane Allah karşısında hiçbir hata yapmazken üstelik her türlü kötü düşünceyi de kendinden uzaklaştırır ve niyetini ise sadık ve temiz kılar.
Bu arada Yüce Allah'ın sahip olduğu ilim ve bilgiyle onun yaşamındaki her şeyi bildiğini, dünya ve ahiretin mutlak sahibi olarak her işe kadir olduğunun farkında olan her insan daha huzurlu olur. Böyle bir insan Yüce Allah'a dayanarak kaybettiklerinden hiç üzülmeden ve gelecekten korku duymadan büyük bir istek ve zevkle iyi işlerde bulunur.
Alim ismi şerifi Kur'an-ı Kerim'de 162 kez tekrarlanmış ve beraber kullanılan diğer isimleriyle birlikte ona uygun anlam taşımaktadır. Hakkıyla işiten anlamında olan Es-Semi ismi şerifi ise alim ile birlikte geçen Esma-ül Hüsna'lardan biridir. Bazı müfessirlere göre söz konusu iki ismi şerifin yan yana geldiği ayetler Allah ilminin duyulanlarla olduğu anlamındadır. Ankebut suresinin 60. ayetinde şöyle okuyoruz.
Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar. Yiyecek biriktirmezler. Onları da, sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Yani canlıların tek tek rezzakı olan Yüce Allah kimsenin rızkını geciktirmez. Zira o semidir ve mahlukların rızık isteme seslerini duyar. İster dile getirilsin, ister yüreklerde kalsın. O alimdir ve kimin rızkının ne olması ve ne kadar olmasını çok iyi bilendir.
Esmaül Hüsna konusunda her zaman mevzu bahis olan konu, bizim bir insan ve Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak kendimizi bu ismi şeriflere daha fazla yaklaştırmamızdır. Hiç şüphesiz bu ismi şeriflere daha yakın olmak ve onlarla süslenebilmek ise insanın çalışmasına bağlıdır. Fakat unutmayalım ki ilmin kaynağı da bizzat Allah'ın ilmidir. Ve o sahip olduğu bilgi ve ilmi taliplere ve öğrenmek isteyenlere veriyor.
Peygamberler ve masum imamlar konusu ise farklıdır. Bu insanlar gayb dünyası ile dolaylı veya dolaysız şekilde bağlantılı oldukları için ilahi ilim ve bilgiye sahiptirler. Zira onlar halkı hidayet ve irşat etmek için çağdaşlarından daha bilgili olmaları gerekir. Zira halk arasında imamdan daha bilgin biri olursa o zaman mecburen imam ona uymalı ve itaat etmelidir. Tabii bu da bir nevi zulümdür ve bir insanın kendisinden daha az bilgi ve fazilete sahip olan başkasına uymasının Allah tarafından beklenilmesi Allah'a yakışmaz.
Öyleyse her şeyden önce aklım da hükmettiği gibi masum imamın tüm çağdaşlarından daha alim ve bilge olması gerektiği söylenebilir. İmamın sahip olduğu ilmi ve bilge olma zaruretini ispatlayan kesin delillerden biri ise Sakaleyn hadisidir. Bu hadis birçok Şia ve Ehl-i Sünnet bilgini ve ravisi tarafından nakledilmiştir. Bu hadiste Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor: "Ben sizin aranızda iki ağır, kıymetli emanet bırakarak gidiyorum. Allah'ın kitabı ve benim ıtratim. Eğer siz onlara sarılırsanız, benden sonra hiçbir vakit yolunuzu şaşırmayacaksınız. O zaman siz bunlara sarılırsanız yoldan çıkmayacaksınız. Ve bu iki yadigarım hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmayacaklar."
Bu nebevi hadiste Resulullah kendi ehli beytini Kur'an-ı Kerim'in yanında ve ona eşdeğer olarak zikrediyor. Diğer yandan ise Fussilet suresinin 42. ayetinde de şöyle okuyoruz:
"Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir."
Kur'an-ı Kerim böyle olunca ve Resulullah da ıtretinin tıpkı Kur'an-ı Kerim olduğunu ve ondan ayrılmadığını söyleyince muhakkak Kur'an-ı Kerim ile aynı seviyede olan birini izleyenler asla yanlışa sapmaz ve bunun da imamın alim olduğunun göstergesidir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizi de noktalarken ellerimizi semaya açıyor ve dünyanın tüm gizli sırlarına alim olan Yüce Allah'a yalvarıyor ve şöyle diyoruz. Ey Allah'ım, benim kalbimde kendi marifet ve basiret ve anlayış ve bilgi nuruna karar kıl. Zira sen her şeyi tam bilen ve güç yetiştirensin.
İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı. Bu nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatıdır. Herkese selamlar. Roosevelt Caddesi İstasyonu Podcast'inin bir başka bölümüne hoş geldiniz. İşte tam burada İran ve dünya tarihinin en hassas ve kader belirleyici dönemlerinden birini derin ve titiz bir bakışla yolculuk ediyoruz. Bu bölümde Tahran'daki üniversitelerinin kalbinde devrimci bir eylemin kıvılcımlarının çıktığı günlere geri dönüyoruz. Devrimci kaygılara ve büyük ideallere sahip genç öğrencilerin İran-Amerikan ilişkilerinin tarihini sonsuza dek değiştirecek bir eylemde bulunmaya karar verdikleri yer. 4 Kasım 1979 tarihinde Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirmesi. Bu bölümde tarihi belgelere, birinci elden anılara ve güvenilir anlatımlara dayanarak Büyükelçilik binasına el koyma fikrinin nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. Ayrıca bu öğrencilerin ortak özelliklerini, sosyal ve entelektüel kökenlerini ve bu hareketin İran'ın siyasi atmosferi üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için Ulusal İslami Öğrenci Dernekleri Birliği'nin bu operasyonun planlanmasındaki iniş ve çıkışlarını da gözden geçireceğiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri Şemsi Mehr 1358 yani Eylül 1979'un son günlerinden birinde Tahran Üniversitesi İslam Öğrencileri Derneği'nin ofisinde kader belirleyici bir toplantı yapıldı. Derneğin merkez kurulunun 7 üyesinden 5'i toplandı. Bu gençler Amerika hükümetinin politikalarına karşı koordineli bir duruş sergilemek isteyen, büyük kaygılar ve devrimci ideallerle hareket eden çeşitli üniversite öğrencileriydi. Daha sonra İran tarihine geçecek olan bu öğrencilerin isimleri şöyledir. Şerif Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği öğrencisi olan ve Meşhed'den Tahran'a gelen 24 yaşındaki İbrahim Askerzade. Tahran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi ve Yazdli olan 23 yaşındaki Habibullah Bitaraf. Politeknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okuyan ve mezun olmasına bir kredi kala İsfahanlı 26 yaşındaki öğrenci Muhsin Mirdamadi. Germsar Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi 22 yaşındaki Mahmud Ahmedinejad. Ve Kum'dan Terbiyet Muallim Üniversitesi'nde matematik öğrencisi olan 24 yaşındaki Seyyid Muhammed Ali Seyyid Nejad. Toplantının konusu İran'daki İslam devrimine yanıt olarak Amerikan politikalarına nasıl tepki verileceğiydi. Ancak üyelerin hiçbirinin kafasında net ve belirli bir fikir oluşmamıştı. Toplantının düzenlenmesinin tek nedeni ise öğrencilerin Amerika'nın İran'ın iç işlerine müdahalesine ilişkin duydukları derin öfke ve endişeydi. Bu öfke Muhammed Reza Pehlevi'nin Amerika topraklarına kabul edilmesinin ardından yoğunlaşan öfkeydi. Bu hareketin nasıl oluştuğunu anlamak için öncelikle Birlik Güçlendirme Ofisi adlı öğrenci örgütünün ortaya çıkış sürecini incelemek gerekir. Bu kuruluş, bu toplantıdan 2 ay önce kurulmuş, henüz yeni yeni gelişmeye başlayan bir kuruluştu. Bu birlik bir yandan sol görüşlü ve seçkinci öğrencilerle, diğer yandan İslam devrimi liderine bağlı olmayan Müslüman öğrencilerle sınırlarını korumak ve üniversitelerde Müslüman ve devrimci öğrencilerin faaliyetlerini teşvik etmek isteyen öğrencilerin kaygısının ürünüydü. 1979 yılının ilkbahar ve yaz aylarında Tahran Üniversitesi, Şerif Teknik Üniversitesi ve Tahran Politeknik Üniversitesi'ndeki İslam dernekleri yeni bir tüzük geliştirdi. İran'da İslami öğrenci derneklerinin geçmişi 1979 devriminden önceki yıllara kadar uzanıyor. Ancak devrimden sonra tüm bu örgütlerin yeniden yapılanmaya ve yenilenmeye ihtiyacı vardı. İslam devriminden sonra bu örgüt, üniversitelerdeki komünist tekelini kırmak amacıyla İslam devrimi liderine karşı dini yönelmeye sahip öğrencileri örgütlemiştir. Ancak bazı üniversitelerde öğrenci topluluğunun homojen olmadığı da görülmektedir. Ana üye listesinde Meryem Gacar Azedonlu gibi isimlerin de yer aldığı görüldü. Bugün Meryem Recevi olarak tanıdığımız kişi, İran İslam Cumhuriyeti'ne düşman gruplardan biri olan Münafıklar Örgütü'nün lideridir. İslami derneklere üye olan öğrenciler, onları diğer öğrenci gruplarından ayıran ortak özelliklere sahiptiler. Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu üniversite eğitiminin ücretsiz hale geldiği ve toplumun orta ve yoksul kesimlerinin de üniversiteye girebildiği 1974 yılından sonra üniversiteye girmişti. Geçmişte öğrencilerin çoğunluğu varlıklı kesimlerden gelirken bu öğrenciler artık dindar ailelerden ve orta ve yoksul çevrelerden geliyordu. İkinci ortak özellik bu kişilerin siyasal düşünce alanında aranmalıdır. İslami derneklerin üyeleri dindar olmalarına ve İslami kurallara bağlı olmalarına rağmen aynı zamanda sol eğilimlere de sahiptiler. Bu solculuk, sosyalizm veya komünizm anlamına gelmiyordu. Muhafazakarlıktan uzak durup kararlı ve devrimci adımlar atmak anlamına geliyordu. Bu eğilim, devrimin ilk aylarındaki devrimci atmosferin ve o dönemin egemen siyasal literatürünün etkisi altında oluşmuştur. İslami derneklere mensup kişilerin üçüncü belirgin özelliği ise parti aidiyetlerinden uzak olmalarıdır. Bu öğrenciler İslam Cumhuriyeti Partisi veya İslam Devrimi Mücahitler Örgütü gibi siyasi parti ve gruplardan bağımsız olmakta ısrar ettiler. Bu bağımsızlık arzusu onların devrimci kimliklerini koruma ve parti rekabetine kapılmama isteklerinden kaynaklanıyordu. 1979 yılının yazında üniversitelerin tatilleri henüz bitmemiştir ki, ülkenin çeşitli üniversitelerinde İslam cemiyetinin yapılanması yeniden kurulmuştu. Birçok üniversite ilk kez kendi merkez kurullarını oluşturabildi. Artık ülke üniversitelerindeki İslami öğrenci derneklerinin kendi ulusal birliklerini kurma zamanı gelmişti. 12 Mayıs 1979 tarihinde Politeknik Üniversitesi'nde Müslüman Üniversite Öğrencilerinin Birliği'nin güçlendirilmesi konulu bir seminer düzenlendi. Ülkenin dört bir yanından gelen İslami dernek temsilcileri yeni öğrenci örgütü hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bu seminerde bir araya geldi. Bu seminerde katılımcıların oylarıyla Birlik Sağlamlaştırma Ofisi'nin 7 üyeli Merkez Konseyi seçildi. İbrahim Asgarzade, Rahim Batıni, Habibullah Bitaraf, Farid Selmaniyan, Seyyid Muhammed Ali Seyyid Nejat, Muhsenin Mirdamadi ve Mahmud Ahmedi Nejat öğrencilerin seçilmiş temsilcileriydi. Bir hafta sonra Hicri Şemsi 29 Şehrivar yani 19 Mayıs'ta öğrenci temsilcileri İran İslam Devrimi'nin lideri İmam Hümeyni'ye faaliyetlerine ilişkin bir rapor sunmak üzere Kum'a gittiler. Böylece Birliğin Sağlamlaştırma Ofisi resmen çalışmalarına başladı. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de imam hattı kavramının ne olduğunu ve devrimci liderle nasıl bağlantı kurulacağını anlamaktı. İmam Hümeyni ile güçlü, iki yönlü bir ilişki kurmak, hem onun rehberliğini anlamak hem de üniversitelerdeki gelişmelerden haberdar etmek istiyorlardı. Hicri Şemsi 1358 yılında Mehr ayının başlarında düzenlenen çeşitli toplantılarda öğrenciler imam hattı nedir sorusuna cevap aradılar. Peki devrimci öğrenciler arasındaki parçalanmayı ve bölünmeyi nasıl önleyebiliriz? Cevap alabilmek için 5 kişiyle iletişime geçtiler. Ebul Hasan Benisadr, Hasan Habibi, Seyyid Ali Hamenei, Muhammed Müçtehit Şebestiri ve Seyyid Muhammed Musevi Hoyniha. Bu 5 kişiden gelen yanıtlar geniş bir görüş yelpazesini yansıtıyordu. Seyyid Ali Hamenei, imam hattının bağımlılıktan özgürlük temeline dayandığına inanıyordu. Siyasi bağımlılıktan kurtulmak en kolayı ve en kısa ömürlüsüdür. Fikri bağımlılıktan kurtulmak için en uzun süredir. İslam devriminin Amerika'ya siyasi bağımlılığın ana arterini kestiğini ve imam hattının ekonomik ve kültürel bağımlılıkları ortadan kaldırmaya çalıştığını vurguladı. Asadullah Benisadr ise devrimden sonra da Amerika'ya bağımlılığın devam ettiği görüşündeydi ve İran'ın siyasi yapısının hala Amerikan olduğunu düşünüyor ve imam hattının özgürlüğün, özellikle de basın özgürlüğünün genişletilmesine bağlı olduğunu belirtiyordu. Oysa Sayın Hamenei ve Sayın Musevi Hoiniha, özgürlüğün mutlak değil, koşullu olduğunu düşünüyorlardı. Bu komplo kurma özgürlüğünün, hareket özgürlüğünün, kamuoyunu rencide etme özgürlüğünün ve benzeri şeylerin reddedildiği ve hükümetin bunlarla mücadele etmek zorunda olduğu anlamına geliyor. Birliği Sağlamlaştırma Ofisi üyeleri Bernie Sanders'ın görüşlerinden ziyade Sayın Hamenei ve Sayın Musevi Hoinihan'ın görüşlerini tercih ettiler. Amerika'ya bağımlılığa yol açan özgürlüğü veya fikri bağımlılığı teşvik etmeye imam hattıyla açık bir çatışma olarak gördüler. Ekim 1979'un sonlarında Birliği Sağlamlaştırma Merkez Konseyi toplantılarından birinde İbrahim Askerzade, Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesi fikrini ortaya attı. Gizli Amerikan komploları ve 19 Ağustos 1953 darbesinin tekrarlanması ihtimalinden kaygılanıyordu. Gizli Amerikan belgelerinin Mehrabat Havaalanı üzerinden gittiğine dair basında çıkan haberler bu kaygıyı daha da arttırmıştı. Askerzade'nin önerisi öğrencilerin Amerika Büyükelçiliğini işgal edip bir süre orada oturma eylemi yapmaları ve böylece İran'ın Amerika politikalarına yönelik protestosunun dünyaya duyurulmasıydı. Üyelerden Mahmud Ahmedinejad ve Seyyid Muhammed Ali Seyyid Nejad buna karşı çıktı. Ahmedinejad böyle bir eylemin hukuk dışı olduğunu ve geçici hükümetin düşmesine yol açabileceğine inanıyordu. Seyyid Nejad ayrıca hukuki sürecin gerekliliğini vurgulayarak bu eylemin İslami derneklerin görev alanı dışında olduğunu ileri sürmüştür. Bu itirazlar nedeniyle Büyükelçiliğe el koyma fikri Birlik Sağlamlaştırma Ofisi'nin gündeminden çıkarıldı. Ancak diğer üç üye muhaliflerin gözünden uzakta bağımsız bir şekilde bu fikri sürdürmeye karar verdi. Fetih fikrinin teorik olarak ileri sürdüler. Ancak operasyonel olarak tasarlamak ve yürütmek için daha fazla insana ihtiyaç duyduklarından ekiplerine başkalarını da eklediler. İslami derneklerin güvenilir öğrencilerinden oluşan düşünce kuruluşunun yanı sıra iki yetkiliye de operasyondan bilgi verdiler. Bunlardan biri öğrenciler tarafından güvenilir bir din adamı olarak kabul edilen ve operasyonu İmam Hümeyni'nin ofisiyle ilişkilendirebilecek olan Seyyid Muhammed Musevi Hoiniha, diğeri ise öğrencilere destek olabilecek ve elçiliği Tude Partisi veya Halkın Mücahitleri gibi diğer grupların müdahalesinden koruyabilecek olan Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Biriminin başı Muhsin Rezaiydi. Musevi Hoiniha planın uygulanmaya konuncaya kadar imama bildirilmemesi, zira imamın liderlik sorumlulukları nedeniyle buna karşı çıkabileceğini ileri sürdü. Operasyon başladıktan sonra imama olayı bildirip fikrinin alınması kararlaştırıldı. Muhsin Rezai, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun istihbarat biriminin Büyükelçiliği korumaması durumunda büyük hasar meydana gelebileceğini de belirtti. Amerika Büyükelçiliğine ait belge ve kayıtların KGB'nin eline geçmesi, çok sayıda Büyükelçilik çalışanının öldürülmesi ve Büyükelçilik işgalinin siyasi yönetiminin öğrencilerin elinden alınması olasılığı düşük değildi. Hicri Şemsi 11 ve 12 Aban yani 2 ve 3 Kasım günleri dikkatli planlama ve malzeme hazırlama günlerine ayrıldı. Öğrencilerin operasyonu gerçekleştirmek için kesin ayrıntılara ihtiyaçları vardı. Örneğin Büyükelçiliğin planını hazırlamak, gösterinin yönetimi, araziye ve ardından elçilik binalarına nasıl girileceği, deniz piyadeleriyle nasıl mücadele edileceği ve hatta dışarıdan izleyen kalabalığın nasıl kontrol edileceği hepsi dikkatli bir planlama gerektiriyordu. Çok sayıda öğrenci Amerika Büyükelçiliğinin arazisini ve binalarını keşfetmeye başladı. Kimi zaman elçilik duvarlarını adımlarını sayarak ölçüyorlar, kimi zaman da çevredeki yüksek binalara gidip yerleşkenin ve içindeki binaların yerini tespit ediyorlardı. Hatta vize alma bahanesiyle Büyükelçiliğin konsolosluk binasına giderek Büyükelçilik içindeki ulaşım imkanlarını bile incelediler. Öğrencilerin bu keşif çalışmaları sırasında Büyükelçiliğin ana binasına girmenin o kadar da kolay olmadığı doğru bir şekilde tespit edildi. Lojistik bölümünde de çok sayıda öğrencimiz faaliyet gösteriyordu. Planı hayata geçirmek için gerekli bütün imkanları sağlamaları gerekiyordu. Demir makas, üniforma, imamın resminin bulunduğu pankartlar ve diğer malzemeler. Ayrıca kamerası olan veya kamera kullanmayı bilen öğrencilerin operasyonun tüm aşamalarını kaydetmesi gerekiyordu. Devralma planının özü, böylesine büyük bir proje için güvenilir öğrencilerin yardımını almaları ve her bireyin ve grubun görevlerini dikkatlice tanımlamaları gerektiğini biliyordu. 4 Kasım 1979 sabahı saat 6.30'da Tahran Üniversitesi, Şerif Teknik Üniversitesi, Politeknik Üniversitesi ve Milli Üniversitesi'nden eş zamanlı 4 briefing oturumu düzenlendi. Bu toplantılar dikkat çekmemek için üniversitelerin kamuya açık alanlarında yapılıyordu. Bu toplantılarda bireylere kimlik kartları verildi ve her grubun görevleri kendilerine anlatıldı. Bu görevler üniversite tarafından belirlenmiştir. Şerif Üniversitesi, Büyükelçilik arazisi ve binaların fiziksel güvenliğinden sorumluydu. Tahran Üniversitesi, rehinelerin lojistik, destek ve bakımından sorumluydu. Milli Üniversitesi, günümüzde Şehit Beheşti Üniversitesi, rehineleri korumak için yardımcı güç olarak tasarlanmışlardır. Politeknik Üniversitesi'nden de gizli belgeleri toplama ve muhafaza etmesi gerekiyordu. Böylece öğrenciler devrimci motivasyonlarla ve iki günlük oturma eylemi fikriyle çağdaş İran tarihinin en önemli olaylarından biri haline gelecek bir operasyona hazırlanmış oldular. Hiçbiri önümüzdeki saatlerde Amerika-İran ikili ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayacağını bilmiyordu. Evet arkadaşlar, Roosevelt Caddesi İstasyonu podcastinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bu bölüm İran tarihinin en önemli öğrenci hareketlerinden birinin oluşum hikayesiydi. Sadece İran halkının protesto sesini dünya kamuoyuna duyurmakla kalmayan, aynı zamanda tarihin akışını da değiştiren bir hareket. Bir sonraki bölümde Büyükelçilik baskınının yaşandığı günün ayrıntılarını, yurt içi ve yurt dışından gelen tepkileri ve olayın uzun vadeli etkilerini ele alacağız. Eğer bu hikayeyi ilginç bulduysanız başkalarıyla paylaşıp düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Belki de sizin yardımınızla tarihin en karmaşık bu bölümünün daha gizli katmanlarına ışık tutabiliriz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.